Ayrım 6 Dönüş Yolu Erik Maria Remarque Sayfa 49 İkinci Bölüm Birinci Kısım İstasyonun önünde kaldırıma şakır şakır dökülen bir fıçı su gibi birbirimizden ayrılıp çevreye dağılıveriyoruz. Kossole, Bröger ve Troske saldırı yürüyüşüyle Heinrich Caddesi'ne dalıyorlar. Biz de Ludwig'le onlar kadar aceleci bir şekilde istasyon yoluna sapıyoruz. Lederhose vedalaşmaya bile gerek görmeden ve bir sürü öteberisine karşın ok gibi fırlayıp uzaklaşıyor. Caden genele ve en kısa hangi yoldan gidileceğini Willi'ye çabuk çabuk soruyor. Sadece Yupla Valentin'in vakti bol. Kimsenin beklediği yok onları. Bundan dolayı ağır ağır bekleme salonuna gidip giyecek kara borsasına başlıyorlar. Sonra da kışlaya gidecekler. İstasyon yolunun iki sıralı ağaçlarından sular damlıyor. Bulutlar hızla alçalıyor. Daha genç doğumlulardan birkaç asker bize doğru geliyor. Kollarında kırmızı bezler sarılı. Bir tanesi apoletleri kopar diye bağırıp Ludwig'e saldırıyor. Kapa çeneni acemi çaylak deyip onu kenara itiyorum. Ötekiler de hızla yaklaşıp çevremizi sarıyorlar. Ludwig en öndekine bakıp hiç istifini bozmadan yoluna devam ediyor. Adam kenara çekiliyor. Fakat iki denizci ortaya çıkıp Ludwig'in üstüne çullanıyorlar. Pis herifler, yaralı olduğunu görmüyor musunuz diye böğürüyor ve ellerim serbest kalsın diye sırt çantamı yere bırakıyorum. Ama kolundaki yara yüzünden korunamaz durumda olan Ludwig boylu boyunca yerde yatıyor çoktan. Denizciler Ludwig'in üniformasını çekiştiriyor ve orasını burasını tekmeliyorlar. İnce bir ses bir teğmen diye cırlak cırlak bağırıyor. Öldürün şu melunu. Ludwig'e yardıma vakit bulamadan suratıma bir tokat yiyip sendeliyorum. Şeytan suratlı seni diye burnumdan soluyor ve herifin karnının tam ortasına bir tekme yapıştırıyorum. İnleyerek yere kapaklanıyor. Üç herif daha üzerime saldırıyor hemen. Köpek bir tanesinin ense köküne sıçrıyor ama ötekiler beni alaşağı ediyorlar. Karı seslisi, ışığı söndürün, bıçakları çekin diye haykırıyor. Üstümde tepinen bacakların arasından Ludwig'in serbest kalmış sol koluyla denizcilerden birinin boğazını sıktığını görüyorum. Ludwig ötekilerin bütün kuvvetleriyle vurmasına karşın herifi bırakmıyor. Bu sıra kafama bir dipçik yiyorum, dişlerime de bir tekme iniyor. Gerçi Wolf herifin diz kapağını yapışıyor hemen ama biz bir türlü kurtulamıyoruz altlarından. Bizi pataklamaya devam ediyorlar ve pestilimizi çıkarmak istiyorlar. Müthiş bir öfkeyle tabancama uzanmaya çalışıyorum. Ama tam bu sırada üstüme saldıranlardan bir tanesi kaldırıma sırt üstü paldır küldür yuvarlanıyor. Hem de tam yanı başıma. İkinci bir paldır küldür ve ikinci bir baygın daha. Hemen arkasından bir üçüncüsü. Bunu ancak bizim Willy başarabilir. Sırt çantasını daha yolda fırlatıyor ve hızla koşup yetişerek üstümüzdekileri hallaç pamuğu gibi atıyor. İri elleriyle herifleri ense köklerinden ikişer ikişer yakalayıp kafa kafaya tokuşturuyor. Hemen de bayılıveriyorlar. Çünkü Willy öfkelenince canlı bir demirci balyozu olur. Kurtulur kurtulmaz ayağa fırlıyoruz ama ötekiler de kaçmaya başlıyor. Yine de sırt çantamı bir tanesine yapıştırmayı başarıyorum. Sonra Ludwig'le ilgileniyorum. Willy arkalarına düştü. İki denizcinin Ludwig'e vurduklarını görmüştü. Bir tanesi suratı çürük içinde kalmış, su oluğunda inim inim inleyerek yatıyor. Köpek de üstüne abanmış hırlıyor. Willy ikinci denizciyi kovalıyor. Saçları bir alev kasırgası gibi havada uçuşuyor. Ludwig'in sargısı ayaklar altında parça parça olmuş. Kanlar sızıyor her yanından. Yüzü çamur içinde. Alnı bir tekmeden yaralanmış. Yüzüne eliyle şöyle bir silip ağır ağır ayağa kalkıyor. ''Fazla mı hırpalandın?'' diye soruyorum. Başını iki yana sallıyor, yüzü ölü gibi. Willy de bu arada denizciyi enselemiş bir çuval gibi bize doğru sürüklüyor ve pis melunlar diye dişlerini gıcırdatıyor. Bütün savaş boyunca gemilerinizde püfür püfür keyip sürüp tek bir mermi sesi duymadınız. Şimdi de ağzınızı açıyor ve cephe askerlerine saldırıyorsunuz. Ben size göstereceğim. Seni cephe gerisi pis domuzu seni. Dize gel de af dile bakayım. Willy adamı Ludwig'in önünde alaşağı edip öyle bir bakıyor ki dehşete düşmemeye imkan yok. ''Seni geberteceğim.'' diye soluyor. ''Seni parça parça edeceğim. Diz çök haydi.'' Adam bir şeyler vızıldıyor. Ludwig ''Bırak şunu.'' diyor ve öte birisini yerden topluyor.
Willy hayretler içinde ne dedin diye soruyor. Aklını mı kaçırdın sen? Kolunun üstünde hora tepen heriflerimi. Yürümeye başlamış olan Ludwig bırak şunu da gitsin diyor. Willy Ludwig'in bu haline hiçbir anlam veremeden bir an şaşırıyor. Sonra da başını sallaya sallaya denizciyi bırakıyor. Pekala öyleyse haydi bas git bakalım. Ama bir kurşun gibi fırlayan denizciye bir saniye içinde tekmeyi yapıştırıp herife iki takla attırıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Willy küfrediyor. Öfkelendiği zaman konuşmadan duramaz ama Ludwig susuyor. Beer Caddesi'nin köşesine varınca az önce kaçanların grup halinde yine geldiğini görüyoruz birden. Takviye almışlar. Willy tüfeğini omzundan alarak doldurup emniyeti kaldıralım diyor ve gözleri küçülü veriyor. Ludwig tabancasını çıkarıyor. Ben de tüfeğimi ateşe hazır hale getiriyorum. Şimdiye kadar dövüşten öteye geçmemişti ama şimdi iş ciddileşiyor. Bir ikinci defa daha kendimize saldırtmayız. Sağlam bir hedef olmamak için üçer adım aralanıp ilerliyoruz. Köpek durumu hemen kavruyor. Yanı başımızdaki su oluğuna gizlenip hırlıyor. Siper alıp ileri atılmayı cephede öğrendi. Willy tehdit eder bir sesle 20 metreye yaklaşınca ateş edeceğiz diyor. Karşımızdakiler tedirginleşiyorlar. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Karşımızdakilerin silahları da bize çevriliyor. Willy emniyet tetiğini gürültüyle kaldırıyor. Çantasından da bir el bombası alıyor. Üçe kadar sayıyorum. İşte tam bu sırada karşıdaki gruptan bir adam ayrılıyor. Şeritleri çıkarılmış bir gedikli çavuş üniforması giymiş olan bu yaşlıca adam ileriye doğru birkaç adım atarak bize yaklaşıyor. Ve arkadaş mıyız yoksa değil miyiz diye sesleniyor. Willy öyle şaşırıyor ki önce bir duraksıyor sonra da öfkeyle Allah belanızı versin yanıtını veriyor. Bunu biz size soruyoruz pis herifler. Yaralılara saldırma işine kim başladı ilk önce? Adam şaşırıyor ve arkasındakilere bunu yaptınız mı diye soruyor. Gruptakilerden bir tanesi apuretlerini sökmek istemiyordu diyor. Adam öfkeli bir hareket yapıyor sonra yine bize dönüyor. Arkadaşlar böyle yapmamalıydınız siz de ama olup bitenlerden de haberiniz yok. Buraya nereden geliyorsunuz ki? Willy cepheden diye ateş püskürüyor. Başka nereden olabilir? Peki nereye gitmek niyetindesiniz? Oraya, sizin bütün savaş boyunca bulunduğunuz yere, evlerimize. Adam arkadaş diyor ve içi boş bir ceket kolunu havada sallıyor. Ben bunu evde kaybetmedim. Willy hiç istifini bozmadan şu halde daha kötü ya diyor. Böyle yalancıktan askerlerle bir arada bulunmaktan utanç duymalısın. Gedikli çavuş yaklaşıyor ve sakin bir tavırla ihtilal oldu diyor. Bizden yana olmayan bize karşı demektir. Willy gülüyor. Ne güzeldi ihtilal. Şu apalet sökenler birliğiyle mi ihtilal? Ve karşısındakileri horlukla süzerek bir tükürük atıyor. Bütün istediğiniz bu kadarsa... Tek kollu elbette bu kadar değil diyor ve ona doğru hızlı hızlı yaklaşıyor. Daha fazlasını istiyoruz. Savaşa, kışkırtmacılığa, cinayete son verilmesini istiyoruz. Birer savaş makinesi olmaktan kurtulup yine eskisi gibi birer insan olmak istiyoruz. Willy el bombasını yanına bırakıyor ve Ludwig'in parçalanmış sargı bezini işaret ederek ''Buna elde etmek için çok güzel başladınız işe'' diyor. Sonra birkaç sıçrayışta onlara yaklaşıyor ve geri geri çekilen denizcilere ''Evlerinize dönmeye bakın pis herifler'' diye böğürüyor. ''İnsan olmak istiyorsunuz değil mi? Ama daha bir asker bile olamamışsınız. Tüfeklerinizi tutuşunuzu görünce elinizi kıracaksınız'' diye ödü patlıyor insanın. Sürü dağılıyor, Willy geriye dönüyor ve gedikli çavuşun önünde dikiliyor. ''İşte böyle, şimdi sana söyleyeceklerim var. Şu cenabet şeysizler kadar bizlerin de canına tak etti. Günün birinde buna bir son verilmesi de gerekiyor. Bundan yana hiç kimsenin bir kuşkusu yok. Ama bu sizin yaptığınız biçimde değil. Biz bir şey yaparsak bunu kendimiz yaparız. Ama başkalarından emir almaya artık hiç niyetimiz yok. Şimdi gözlerini iyice aç da bak. İki tutuş da apoletlerini söküyor. Bunu yapıyorsam kendi isteğimden yapıyorum. Sizler istediniz diye değil. Ama şu oradaki, Ludwig'i göstererek devam ediyor, bizim teğmenimizdir. Onun apoletleri kalacaktır. Bu işe burnunu sokanın vay haline. Tek kollu başıyla doğruluyor. Yüzüne bir canlılık geliyor. Ben de cephede bulundum be diye boşanıyor. Ben de anlarım böyle şeylerden. Bakın şuraya. Kopuk kolunu heyecanla gösteriyor. Verdun'da oldu. 20. tümendeydim. Willy biz de oradaydık diye kestirip atıyor. Haydi bakalım yoluna. Willie sırt çantasını sırtlayıp tüfeğini yine asıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Ama kolu kırmızı pazu bentli gedikli çavuşun önünden Ludwig geçerken elini birdenbire başına götürüyor. Onun hareketindeki anlamı anlıyoruz. Tek kollu gedikli üniformayı ve savaşı değil, cephedeki arkadaşları selamlıyor. İlk vardığımız ev Willie'ninki. Karşıdaki küçük eve selam sana ey eski sandık diyor duygulanarak. Yedek er rahata kavuştu bundan böyle. Evin önünde durmak istiyoruz fakat Willie, hele Ludwig'i yerine bir bırakalım da diyor ve buna yanaşmıyor. Patates salatama ve bir sürü öğüte kavuşmakla nasıl olsa gecikmem. Yolda durup üstümüzü başımızı temizliyoruz. Az önce dövüştüğümüzü evdekiler anlamasın hiç değilse. Ludwig'in yüzünü siliyorum ve sargı bezini açıyor, kanlı yerlerini örtüyorum. Annesi görürse fenalaşıverir. Nasıl olsa sonra hastaneye gidip sargısını değiştirecek. Evine varıyoruz. Ludwig hala pek üzgün görünüyor. Aldırma böyle şeylere diyor ve elimi uzatıyorum. Willie de kocaman ellerini Ludwig'in omzuna koyup delikanlım böyle şeyler herkesin başına gelebilir diyor. Kolun bu halde olmasaydı sen onların pestilini çıkarırdın. Ludwig başıyla bizi selamlayıp içeriye giriyor. Merdiveni iyi çıkabilecek mi diye arkasından bakıyoruz. Merdivenin yarısına çıkınca da Willie yeni aklına gelmiş gibi ''Bir dahaki sefere tekme savurursun Ludwig'' diye arkasından sesleniyor. ''Bu gibi durumlarda yanına yaklaştırmamak için ilk yapılacak iştir.'' Bunları söyledikten sonra içi rahatlamış bir şekilde bahçe kapısını çekiyor. ''Çok merak ediyorum.'' diyorum. ''Ludwig'in bir derdi var birkaç haftadan beri.'' Willie kafasını kaşıyor ve ''Kanlı basurdan olmalı.'' diyor. ''Yoksa bizim Ludwig, şu Big Shoot'daki tankın nasıl da hakkından gelmişti hatırlıyor musun?'' Tek başına becermemiş miydi? Hiç de kolay iş değildi delikanlım. Sırt çantasını sırtlıyor. Haydi hayırlısı Ernst. Homeyer ailesinin son 6 ayda neler yaptığına bir bakayım ben de. Yufka yüreklilik için 1 saat yeter. Sonrası anlaşılır. Anam yamandır. Vallahi başçavuş olacak kadındır. İhtiyarcığın kalbi de altın gibidir ama granit muhafaza içinde saklar. Yoluma yalnız devam ediyorum. Dünya bir anda değişti. Kulaklarıma bir hışırtı geliyor. Kaldırımın altında bir ırmak akıyormuş gibi. Evimizin önüne gelinceye kadar ne bir şey görüyorum ne de işitiyorum. Merdivenlere ağır ağır çıkıyorum. Kapıda içtenlikle hoş geldin yazılı bir pankart asılı. Yanında bir demet çiçek. Geldiğimi görmüşler hepsi de kapıdalar. Annem en önde arkasında babam ve kız kardeşlerim. Kapının aralığından oturma odası ve masanın üstündeki yemek görülüyor. Her yer ve her şey pek parlak. Bu saçmalıklara ne gerek vardı diyorum. Çiçekler ve bütün bunlar. Ne gerek var bunlara? O kadar önem vermeye değmez. Sen de ne diye ağlıyorsun anne? İşte yine geldim. Savaş da bitti. Şimdi ağlamanın sırası değil. Ve bunları söylerken tuzlu gözyaşlarımın ağzıma şıp şıp damladığını fark ediyorum birden. İkinci kısım. Patates böreğiyle yumurta ve sucuk yedik. Pek nefisti. Yumurtayı en son göreli neredeyse 2 yıl olmuştu. Patates böreğinin ise lafı bile akla gelmezdi elbette. Şimdi ise oturma odasındaki masanın etrafında karnımız iyice doymuş, keyifli keyifli oturuyoruz ve suni şekerli palamut kahvesi içiyoruz. Lamba yanıyor, kanarya şakıyor, hatta soba bile sıcak. Masanın altına uzanmış olan Wolf da uyuyor. Her şeyler öyle güzel, öyle güzel ki bundan daha iyisi de olamaz. Babam, anlat bakalım Ernst diyor şu başından geçenleri. Başımdan geçenler, yanıtını verirken bir an düşünüyorum. Başımdan bir şey geçmedi ki. Durmamacasına savaştık. Savaşta insanın başından neler geçebilir ki? Epeyce kafa patlattığım halde aklıma doğru dürüst bir anı gelmiyor bir türlü. Cephede olup bitenler sivillerle konuşulmaz ki. Başka şey de gelmiyor aklıma. Özür diler gibi, sizlerin başına gelenler bizimkilerden çok daha fazladır kuşkusuz diyorum. Öyleymiş de, kız kardeşlerim akşam yemeğini sofraya koyabilmek için köylerden nasıl öteberi topladıklarını anlatıyorlar. 2 defasında istasyonda jandarmalar almış ama 3.sünde yumurtaları montlarının içerisine dikip gizlemişler. Sucuğu bluzlarına saklamışlar. Patatesi de eteklerinin iç ceplerine koymuşlar. Bu sayede işi başarmışlar. Onları biraz dalgınca dinliyorum. Görmeyeli epey büyümüşler. Belki de son görüşümde fazla dikkatli bakmadığımdan şimdi böyle geliyor. Else 17'sini geçmiş olmalı. Zaman ne de çabuk geçiyor. Babam Müsteşar Plyster'ın öldüğünü biliyor musun diye soruyor. Hayır gibilerden başımı iki yana sallıyorum. Ne zaman? Temmuz'da. Aşağı yukarı 20 Temmuz. Sobanın üstündeki su hoş bir ses veriyor. Masa örtüsünün dantelleriyle oynuyorum. Demek Temmuz'da diye düşünüyorum. O tarihlerde biz son 5 günde tam 36 kişiyi kaybetmiştik. Buna karşın onlardan sadece 3'ünün adını hatırlayabiliyorum şu an. Çünkü sonra daha pek çokları daha öldü. Odanın pek fazla sıcak olmasının etkisiyle hafifçe uyuklayarak neyle vuruldu diye soruyorum. Obüs parçası mı, tüfek kurşunu mu? Babam hayretle aman Ernst diyor, o asker değildi ki, zatürreye yakalanmıştı. Sahi yahu diyorum ve sandalyeme iyice yerleşiyorum. Böyle şeyler de oluyor hala. Son izinli gelişimden sonra olup bitenleri anlatmaya devam ediyorlar. Köşedeki kasap açlıktan gözü dönmüş kadınlardan öylesine bir dayak yemiş ki, Ağustos sonlarında aile başına tam yarım kilo balık verilmiş. Doktor Not'un köpeği ortadan kaybolmuş, belki de kazanı boylayıp sabun yapımında kullanılmış. Fräulein Mentrup'un bir çocuğu olmuş, patates fiyatları yeniden artmış. Gelecek hafta mezbahada kemik satılması olasıymış. Grete halanın ikinci kızı geçen ay evlenmiş, hem de bir süvari bölük komutanıyla. Camlara yağmur vuruyor, omuzlarımı kaldırıyorum. Yine bir odada oturmak ne tuhaf geliyor, evde olmak ne tuhaf oluyormuş. Kız kardeşim bir an duruyor ve hayretle, ama sen dinlemiyorsun ki Ernst diyor. Hiç de değil diye inanca veriyor ve hemen kendimi topluyorum. Bir süvari bölük komutanı yapamıyor. Görüyor musun talihi? Hem de bütün suratı çil içindedir. Ne dersin bu işe? Ne diyeceğim? Süvari bölük komutanının da beynine bir şarap nel rastlasa, öteki insanlar gibi işi tamam da onun da. Anlatmalarına hala devam ediyorlar ama ben düşüncelerimi bir türlü toparlayamıyorum. Kaçıp kaçıp uzaklaşıyorlar hep. Ayağa kalkıp pencereden bakıyorum. İpte birkaç don asılı. Akşam loşluğunda kasvetli ve tembel sallanıyorlar. Çamaşırlığın belli belirsiz loşluğu da titriyor. Çamaşırlığın arkasından uzak ve gölge kadar belirsiz bir başka görünüm yükseliyor birden. Dalgalanan çamaşırlar akşam sessizliğinde garip bir ağız mızıkası sesi, alacakaranlıkta bir yürüyüş ve soluk mavi pelerinle bir sürü ölü zenci. Hepsinin gözleri kan içinde ve dudakları parçalanmış. Zehirli gaz kurbanları. Bu korkunç manzara bir an için iyiden iyiye seçiliyor ama sonra titrekleşip gözden kayboluyor. Donlar uçuşa uçuşa yine ortaya çıkıyorlar. Çamaşırlık yine yerinde. Ve anamla babamın içinde bulunduğu oda sıcaklık ve güvenlik. Yine arkamda hissediyorum bunları. Korkunç şeyler arkada kaldı diye düşünüp rahatlıyorum ve pencerenin önünden çabucak uzaklaşıyorum. Babam sen neden bu derece yerinde duramaz oldun Ernst diye soruyor. Şöyle bir 15 dakikacık bile yerinde oturamıyorsun. Anam belki de fazla yorgundur diyor biraz da şaşkınlıkla. Hayır anne yanıtını veriyor ve şöyle bir an düşündükten sonra yorgunluktan değil diye devam ediyorum. Ama içimde bir sandalyede uzun süre oturamazmışım gibi bir duygu var. Çünkü cephede sandalyemiz filan yoktu. Yere öylesine uzanıverirdik. Sadece bir alışkanlık bu anne. Babam tuhaf şey diyor. Ben omuz silkiyorum. Annem gülümsüyor. Ve odana uğradın mı diye soruyor. Daha uğramadım diyor ve oturma odasından çıkıp o tarafa yürüyorum. Odamın kapısını açıp da karanlıkta kitap kokusu burnuma gelince kalbim çarpmaya başlıyor. Sert bir el hareketiyle ışığı açıyorum. Sonra çevreme bakınıyorum. Arkamda duran kız kardeşim her şey bıraktığın gibi kaldı diyor. Evet öyle diye baştan savma bir yanıt veriyorum. Çünkü şu anda yalnız kalmak istiyorum. Ama ötekiler de geliyor. Kapının ağzında durup neşeleneyim diye bana bakıyorlar. Arkalıklı sandalyeye oturup ellerimi masaya koyuyorum. Masanın üstü dümdüz, cilalı ve serin serin. Evet her şey eskisi gibi kalmış. Hatta Carl Vogt'un bana hediye ettiği kağıt ağırlığı bile şuracıkta. Eski yerinde duruyor. Her zamanki gibi pergel ile mürekkep hokkasının arasında. Ama armağanı veren Carl Vogt Campbell'de vuruldu.
Kız kardeşim, odan hoşuna gitmiyor mu yoksa diye soruyor.
Çekinerek hiç değil diyorum. Ama pek küçük de.
Babam ama bu oda eskiden de tıpkı bu kadardı derken gülüyor.
Kuşkusuz öyleydi diye onu doğruluyorum. Ben çok daha büyük sanmıştım da.
Anam sen bu odaya uğramayalı epey oldu da diyor. Ondan böyle Ernst.
Bir baş işaretiyle ona hak veriyorum.
Anam yatağın örtüleri de değişecek daha diye devam ediyor. Sakın daha önce bakma oraya.
Ceket cebimi yokluyorum. Vedalaşırken Adolf Bethke bir küçük kutu puro armağan etmişti. Şu anda bunlardan bir tanesini tüttürmek istiyorum. Çevremdeki her şey o derece gevşek ki başımın döndüğünü sanıyorum. Puro'nun dumanını derin derin içime çektikçe biraz düzeldiğimi hissediyorum. Babam şaşırarak hemen hemen suçlayan bir tavırla ''Puro mu içiyorsun sen?'' diye soruyor. Ben ona şaşarak bakıp ''Elbette'' diye karşılık veriyorum. Cephenin eğitim yöntemleri arasında puro da vardı. Her gün 3 veya 4 tane verirlerdi. İster misin bir tane?
Başını sallayarak bir puro alıyor ve ''Eskiden hiç içmezdim'' diyor.
''Evet eskiden'' diye yanıt verirken babamın haline gülümsemekten kendimi alamıyorum. Çünkü bu puro sorununa pek fazla önem veriyor. Ama eskiden ben bu hareketi de yapmazdım. Ne var ki yaşlılardan çekinme duygusu da siperlerde kaybolup gitti. Orada hepimiz eşittik.
6. Ayrımın sonu. Sayfa 60.